İyi günler sayın seyirciler. Bir Birlik Zamanı programıyla yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Anavatan Partisi 17. dönem Mersin Milletvekili Sayın Mehmet Kocabaş bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Sağ olun.
İyi yayınlar diliyorum. Ya,
size de sağ olun.
Mehmet Bey, önce sizi bir kısaca tanıyarak, biz sizi çok iyi tanıyoruz ama bir kere daha seyircilerimize tanıtmış olalım. Kısaca tanıyarak başlayalım.
Evet. Ben meslek olarak kimya mühendisiyim. Özel sektörde ve devlette çalışma hayatımız oldu. Siyasete atılmadan evvel son sanayi dairesi reisiydim. Türk sanayini yönetiyorduk. İşte epey bir hizmetlerimiz oldu. Renkli televizyona geçiş, videoya geçiş, 1300 cc'nin üzerindeki arabaların Türkiye'de üretimi olsun, yerli sanayinin gelişmesi, bunun gibi. Dolayısıyla harp sanayi de bana bağlı bir şubeydi. Savunma sanayi ile ilgili çalışmalarımız da oldu. Bilhassa siyasete intisap edince, önce ben 1983 seçimlerinde Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden milletvekili seçildim, MDP'de. Rahmetli Turgut Sunap, o zaman genel başkandı. Hatırlarsınız, 83 seçimlerinde 3 tane siyasi parti girmişti. Milliyetçi Demokrasi Partisi, Anavatan Partisi ve Halkçı Parti. Seçimleri tek başına iktidar olan Anavatan Partisi. Yani Turgut Özal'ın lider olduğu parti kazanmıştı. Tabii bir merkez sağ parti iktidarda olduğu zaman ikinci bir sağ partinin ayakta kalması çok zor. Hı hı. Belli bir ideolojiye dayanmıyorsa, belli fikriyatı yoksa,
doğru söylediniz, evet.
Çok kısa zaman sonra parti kendini feshedince biz de rahmetli Turgut Bey'in davet üzerine Anavatan Partisi'ne intisap ettik. Tabii Anavatan Partisi'ne girme tercih sebeplerinin başında o günkü konjüktür öyleydi. Bilhassa siyasete biz ara verdik ve takip ediyoruz. Tabii siyasetçi bir ailenin çocuğuydum. Babam Demokrat Parti Başkanıydı. 27 Mayıs'ı yaşadık. 12 Mart'ı yaşadık. 12 Eylül'ü yaşadık. Aralarda da işte ihtilalden sonra Talat Aydemir ihtilal,
evet,
provalarını yaşadık.
Evet, evet.
O bakımdan dolu dolu bir siyasi geçmişimiz oldu.
Doğru, doğru. Fakat efendim şu da çok önemli. Sizin zaten gençliğiniz de siyasi hareketin içinde, evet, aslında. Biraz onlara da değinelim isterseniz, öyle değil mi?
Gençliğimde ben, biz ilk gittiğimizde İstanbul'a hepimiz Milli Türk Talebe Birliği'ndeydik. Yani o zaman Milli Türk Talebe Birliği bünyesinde sağın bütün unsurları vardı. Türkiye Milli Talebe Federasyonu soldaydı. Milli Türk tabiriyle de sağda milliyetçi muhafazakar bir çizgide hareketti. Tabii 1968 olaylarıyla birlikte öncelikle Mücadele Birliği kuran arkadaşlar Milli Türk tabiriyle ayrıldı. Aykut Edivali, Yavuz Aslan Argun gibi arkadaşlar.
Yeniden Milli Mücadele.
Evet, yeniden Milli Mücadele'yi kurdular. Biz de orada ayrılarak Ülke Ocakları'nı kurduk. Ülke Ocakları'nın başkanlığını da yaptım. 12 Mart muhtırasında sıkı yönetimde de yattım. Bizi orada zoraki misafir ettiler. Yani dolu dolu bir hayatımız geçti.
Zaten çok özür dilerim. Yani Ülke Ocakları başkanlığı yapmak, o hareketin içinde olmak başlı başına bir tecrübe, öyle değil mi?
O günkü şartlarda zordu. Çok zordu. Ciddi mücadeleler verdik. O dönemde bizimle beraber mücadeleye katılan çok fedakar arkadaşlarımız oldu. Bir kısmı hala yaşıyor. Bir kısmı rahmetli oldu. Zor ve az kıt imkanlarla mücadeleye verildi. Çünkü bizim arkamızdaki, yani herkes böyle kendine göre senaryolar, bir güç yoktu. Ne parasal gücümüz vardı, ne başka gücümüz vardı. Bir de genel kültürel olarak kaynaklarımız fazla değildi. Yani elimizde okuyacağımız, araştırma yapacağımız kitap ve kültür şeyi çok kuvvetli değildi. Bizim Milli Türk Tabirliği'ne ayrılınca üniversitelerdeki bütün hakimiyeti kaybettik. Çok yer solcu eline geçti. Bu merkez sağ parçalama hareketinin bir senaryosuydu.
Bir proje olarak yapıldı.
Projeydi.
Yani.
Evet. O zaman 1971 muhtırası verildiği zaman rahmetli Erbakan da İsviçre'ye gitmişti. Kendisi Adalet Partisi'ni bölebilir, böler arzusuyla Türkiye'ye de teminat verilerek getirildi. Siz tutuklanmayacaksınız, etmeyeceksiniz gibi. Yani bu bizdeki genelkurmayın bugünkü şartlardaki programı, Amerikan programı, değişik senaryolar yazılıyor, söyleniyor. Ama rahmetli Erbakan ben iyi tanırdım.
Hocanızdı galiba değil mi aynı zamanda?
Hocam değildi ama değil yani de, evet. Onun Türk siyasi hayata girmesinde benim de bir tuzum oldu. 1969 yıllarında Necmettin Erbakan'ın hocanın adını ben ilk defa rahmetli Saadettin Bilgiç'ten duymuştum. Beni çağırtmıştı. O zaman işte Odalar Birliği Kongresi olacak. Odalar Birliği Kongresi'nde Necmettin Erbakan hocanın Odalar Birliği Genel Başkanı olması için delege olması lazımdı. Rahmetli babam da Mersin'de etkili bir zattı. Mersin'in iki delegesi vardı. Biri rahmetli Mustafa Sözben, Sanayi Odası Başkanı. Bir de Ticaret Odası babamların kontrolündeydi. Erbakan Hoca Mersin delegesi olarak Odalar Birliği Kongresi'ne aday olabildi. Ve kazandı da kongreyi.
Evet.
Kongreyi kazandı. O zaman Odalar Birliği'ni idare eden daha çok İstanbul Dükalı dediğimiz Sırrı Enver Batur, Raif Onger ikilisi vardı. Bunlar hep masondu. Daha çok da gayrimüslimlere hizmet eden bir şeydi. Odalar Birliği'ni şimdiki gibi değil. O zaman ehemmiyeti büyüktü. Türkiye'nin bütün ithalat tahsislerini, kotalarını
onlar mı belirliyordu?
Odalar Birliği'nin sanayi dairesi verirdi. Erbakan Hoca önce sanayi dairesi reisiydi oranın. Sonra genel sekreter oldu. Sonra genel başkanına aday oldu. Yıllar sonra kader de bizi getirdi. Sanayi dairesi reisi yaptı ama bu sefer sanayi bakanına bağlanmıştı sanayi dairesi reisliği. Erbakan Hoca'yı orada oturtmamak için hükümet polis zoruyla hocayı oradan indirdi. Birkaç zaman indiremedi. Sebep Faruk Sukan rahmetli İçişleri Bakanı'ydı. Süleyman Bey yaşıyor kendisine. Hatırlar, iyi hatırlar Sayın Demirel. Duyduk Erbakan Hoca Adalet Partisi'nden Konya'dan milletvekili aday olacakmış. Aman ha sakın veto etmeyin. Biz delegeye hakimiz. Erbakan Hoca'yı aşağı sıralarda bırakırız. Erbakan Hoca'da siyasi mevta olur düşüncesi vardı.
Evet. Yani sanayi odasından uzaklaştırıp oradan uzaklaştırıp siyaset...
Sanayi Odalar Birliği Başkanlığı'ndan...
Pardon yanlış söyledim.
Evet. O zaman da geçici bir seçime gidiyordu. Evet. Geçici İçişleri Bakanlığı'na gelen biliyorsunuz seçimlerde Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı İsmail değişir. İsmail Hakkı Akdoğan diye bir zatı getirdiler. O da polis marifetiyle Erbakan Hoca'yı Odalar Birliği'ni aldı. Hoca Adalet Partisi'ne müracaat etti. Veto ettiler. Bu sefer bağımsız adayını koydu. 40 bin oy alarak seçildi. Evet. Ve bilahare de Milli Nizam Partisi kurdu. Evet. Tabii o hareket kısa bir zaman sonra Anayasa Mahkemesi kapattı. Sonra tekrar Milli Selamet Partisi 12 Eylül İdaresi geldi. Arkasından yine hocanın Refah Partisi hareketi. Arkasından parti bir daha kapatınca bu sefer Saadet Partisi. Hocanın yaşı ilerledi. Sağlık durumları da iyi değildi. Siyasi yasakları da vardı. Allah rahmet eylesin. Yani bu temellere atılırken temeli hepsi sanayileşme üzerine kurulmuştur. Çünkü Necmettin Erbakan Hoca rahmetlinin kafasında bir sanayi modeli vardı. Biliyor ya milli sanayi
milli,
yapalım.
Evet, evet.
Taksan projesi, TÜMASAN projesi, Gerkonsan projesi gibi devasa, Teslan gibi projeleri vardı. Sanayi meselelerine şeydi, hocam meraklıydı. Yerli sanayinin kalkınmasını çok istiyordu. Tabii zamanla Erbakan Hoca büyük bir hırsla mücadelesinden yılmadı. Başbakanlığa kadar da yükseldi. Fakat tabii müstakil bir başbakanlık olmayınca, koalisyonla yürüyünce işler istediği çok şeyi yapamadı. Ama muvaffak olduğu bir sistem vardı. İşte bu havuz sistemi dediğimiz sistem vardı. Örnektir, örnektir bu. Yani niye Erbakan Hoca ile açtık? Çünkü Türk siyasi hayatındaki çözülme Erbakan Hoca ile başlar. Daha evveliyatı işte Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, 27 Mayıs ihtilalinden sonra kurulan partiler, Yeni Türkiye Partisi ve Adalet Partisi vardı. Bir seçim sonra Yeni Türkiye Partisi eridi, Adalet Partisi 1965'te iktidara geldi. Kalkınma hızı %9, enflasyon %5'ti bakın. 69 seçimlerini kazandı. Böyle başarılı giden hükümete sudan sebeplerle 12 Mart muhtırası verildi. O noktadan sonra Türkiye'de siyasi istikrar oluşamadı. Hep koalisyonlar dönemi başladı. Ta ki nereye? 83'te Anavatan Partisi iktidara gelinceye kadar hep böyle koalisyonlar ve askeri darbeler. Türkiye her zaman müstakil iktidarlarla kalkınmıştır. Yani koalisyonlarda kalkınamamıştır. Yani siyasi istikrar bozulduğu zaman tabiatıyla ekonomik istikrar da bozuluyor. Ekonomik istikrar bozulunca bütün dengeler bozuluyor.
Şunu söylemek mümkün mü?
Neyi?
Mehmet Bey, yani genel olarak baktığımızda Türk sandığa giden seçmenler bugüne kadar Türk siyasi hayatında genelde hep sağ eğilimli olduğunu ve mesela koalisyon dönemlerini saymazsak eğer baktığımızda işte Özal döneminde, Menderes döneminde, işte şu anki AK Parti döneminde hep yani sağ ve dindar iktidarı görmek istedikleri sonucu çıkar mı bundan bakıldığında? Bütün tabloya şurada uzaktan bakıldığında böyle bir şey söylemek yanlış olur mu?
Yok, doğru. Çünkü Türkiye'de kadrocuların hareketi, yani Atatürkçü değil ama Kemalist hareket Türkiye'de din ve dindarlar üzerinde çok iyi intibalar bırakmamış, iyi izler bırakmamış. Bu bakımdan milletimizin büyük ekseriyeti de dini bütün insanlardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten bu seçim propagandasına dikkat ederseniz Kemal Kılıçdaroğlu kendine göre akıllı bir politika yürütüyor. Ne yapıyor? Hiç laiklikti, yok başörtüsüydü, işte ulusalcılıktı, bu tip konulara girmeden
evet,
direkt ekonomi
evet.
üzerine oturtmaya çalışıyor. Şeyi. O da oradan acaba rey alabilir miyim diye düşünüyor ama bu iş için bana göre tam yetmez o oylar.
Yetmez tabii ki. Yetmez. Kesinlikle yetmez. Yani halkın değerleriyle barışık olunduğunun çok iyi gösterilmesi gerekiyor.
Ya işte bir defa bir Kılıçdaroğlu'nun kendisi maliyeci olduğu için, maliye kökenli, bizim orta tabaka, burjuvazi, işte esnaftı, tarım kesimiydi, tüccardı, sanayiciydi, pek maliyeciye çok sıcak göze bakmazlar. Hep öyle bir endişe vardır psikolojik olarak. İşte bu gelirse daha çok vergi alır, daha çok şey yapar diye. Öyle insanlarda bir psikolojik bir şey var. Hatta bu 27 Mayıs'tan sonra Ekrem Alican diye bir zat vardı. Bu Yeni Türkiye Partisi'ni kurmuştu. Hatta Yeni Türkiye Partisi'ne rahmetli Menderes'in oğlu Yüksel Menderes filan aday yapmıştı. Milletvekili. Oradan seçilmişlerdi. Fakat Ragıp Gümüşbala,
evet. Eski Genelkurmay Başkanı.
Evet. O partiye daha çok merkez sağ teveccüh etti. Hemen akabinde de Yeni Türkiye Partisi eridi gitti. Herkes Adalet Partisi'ne geldi. Ama şu anda Türkiye'de HDP'yi bir tarafa bırakırsak merkez sağ seçmeni yine 65-68'lere doğru gelir. 65. Çünkü bir takım bu siyasal kürtçülükten dolayı çok şeyler var, ben görüyorum, bazı adam solcu da değil, Marksist de değil ama zorlamayla işte HDP'de böyle yönelme var. O 2 puan, 3 puandan fazla değil. Şimdi millet Türkiye'de şimdi abartıyorlar. Yunanlar şu kadar milyon Kürt var, şu var ya. Hepsi bunlar hiçbiri doğru değil. Türkiye'de Kürt oranı %7'yi geçmez. Siz bakmayın.
Çok Türkiye'de, iddialı bir şey rakam söylüyorsunuz.
Çünkü
değil mi?
65 evet. Nüfus sayımları herkesin hangi şey desin diye en net yapılan nüfus sayımıdır. Türkiye'nin %83'ü Türk ve Türkleşmiştir. Şimdi bunu ırki manada söylemiyoruz yani. Türk ve Türkleşmiştir. Şimdi bunu biz niye tamamına eriştiremediğin sebebi Türkiye'de marif politikası çok geç ve ağır işlemiştir. Mesela Avrupa'da Gutenberg'in matbaayı 1447 miydi? Yani buluşundan sonra Avrupa'da hızla matbaa yayılıyor. Mesela Fransa'da o zaman yüzlerce matbaa kuruluyor. Çünkü millet ucuz kitap okuma imkanını buluyorlar. Ve önce kültürel yapıyı oluşturuyorlar. Ve Paris lehçesiyle Fransızcayı kullanıyorlar. Bu aşağı yukarı uzun değil ya. 40-50 sene gibi zarfta bütün Fransa Paris lehçesiyle konuşmaya başlıyor.
Evet.
Aynısını Almanya'da şey yapıyorlar. Yani kültürün temeli dil birliğidir.
Evet, bu çok önemli. O yüzden ana dil yani, değil mi?
Ana, tabii dil birliği. Türkiye bu konularda marif politikasından çok ciddi şeyler maalesef yapamadı. Yalnız marif konusunda da değil. Mesela bakın size rakam, ben mühendis olduğum için rakamla konuşmayı da benimserim. 1980'e kadar Türkiye'nin tamamı 20 milyar kilovat saat enerji üretiyordu. 1950'ye kadar 500 milyon kilovat saatli bir çubuk barajı vardı. Anadolu'daki elektrik jeneratör fabrikası hep fabrikalar vardı. Belediyeler işletirdi özel sektöründe. Menderes zamanında 10 milyar kilovat saate çıktı. Süleyman Bey zamanında 20'ye çıktı. Özal'la 65 milyar kilovat saate çıktı enerji. Şimdi enerji olmadan nasıl kalkınacaksın? Türkiye'de 36 bin köy ve yerleşim merkezi var. 1983'e kadar Türkiye'de 12 bin köye elektrik gitmişti. 24 bin köyde elektrik yoktu. Düşünebiliyor musunuz? Elektrik olmayan bir yerde televizyon yok, tabii, radyo yok, okumak için ışık yok. Bu hızlı bir şey 83 ile 87 arasında 65'e çıktı. Şimdi daha da ilerledi. Ama bu yeter mi? Değil. Yeter mi? Değil. Normalde bizim akarsu kaynaklarımız mesela 100 milyar kilovat saat enerji üretecek kapasitede. Bunu Turgut Bey'le başladı, devam ediyor. Bu yapıştet devlet modelleriyle. Çünkü devletin işleyişi çok hantal olduğu için barajların yıllara sarkıyordu bitmesi. Çünkü bütçede para olmuyordu. Eskalasyon diye bir şey getiriyordu. Bu müteahhitin de işine yarıyordu ama bir taraftan da devlete bir bütçeye maliyeti vardı. Yani bizim temelimiz kalkınmanın temeli enerjidir. Elektrik yok. İşte demin verdiğim rakamlar.
Tabii, çok bariz.
Elektrik olmayınca sen zaten milliyetin politikasını yayabilmek için en güçlü şey ne? Televizyondur.
Evet. Sen elektrik Türkiye'de olmayınca nasıl yapacaksın?
Siyah beyaz televizyona biz geçtiğimiz sene Avrupa o sene renkliye geçiyormuş bakın.
Ne kadar
sonra kader diyorsun. Bana nasip etti. İşte renkli televizyonun geçişi. Tabii ne zaman geçtik? 81 nihayetinde geçtik. 82'de. Ama o sene biz siyah beyazı geçerken Avrupa renkliye geçiyordu. Halbuki sen de geçsen renkliye. Yok. Yani bir sanayi politikasının oluşması lazım. Enerji olmayınca hepsi ona bağlı. Üretim, sanayi, kültürel kalkınma, marif politikası geliyor. Hepsinin temeli enerjiye dayanıyor. Benim garibime giden enteresan bir şey. Şimdi Süleyman Demirel ile Turgut Özal arasında ne fark vardı bu konuda? İkisi de iyi mühendistir. Yani mesleklerinde bilgili, başarılı insanlardır. Tabii Turgut Bey planlama müsteşarlığı yaptığı için Türkiye'nin konularına daha bile hakim. Süleyman Bey de başbakanlık yaptığı için önce de devlet su işleri genel yaptığı için hakim. Fakat Süleyman Bey de normal muhasebe tekniği dediğimiz yani bütçe gelir bütçesi gider bütçesi denk bütçeyle devlet yönetme zihniyeti vardı. Turgut Özal'ın bir farkı fonlar oluşturdu. Bu fonlar sayesinde Türkiye'de enerji yatırımları hızlandı. Çünkü bunlar Sayıştay denetimine tabi değildi. Bunu daha evvel niye Süleyman Bey yapmamış? Hala düşünürüm. İşte toplu konut kamu ortaklığı fonu. Bu vaziyette işte gecekonduların önlenmesi, elektrik üretiminin, sulamaların artırılması bu fonlarla oldu. Bir de buna ilaveten, şimdi ben sanayi dairesi reisi yaptığım zaman harp sanayi bana bağlı bir şubeydi. Maalesef o yıllarda bir gün rahmetli Turgut Bey beni çağırdı, sordu. Dedi ki bizim ordunun savaş kabiliyeti nasıldır dedi, yani teknolojik olarak. Çok kuvvetli değil dedi maalesef. Tanklarımız iyi değil. Geri tepmezler yok, kobralar yok, FMC şeyimiz yok, amfibik şeylerimiz yok, uçaklarımız yeterli değil. Bir sayınca ben ya tamam dedi, ya bu kadar şey miyiz öyle. Onun üzerine inşallah var. Bu Nevzet Üru, o zaman Genelkurmay Başkanı, çok hizmet etmiştir yani o manada Türkiye'ye. Turgut Bey'in bu savunma sanayi fonu müsteşarlığını, savunma sanayi müsteşarlığı kurulmasında onun da ciddi desteği oldu. Çünkü o zaman da kaynak lazımdı. Bizim Türk milleti orduyu çok sever, askeri. Yani asker ordu milletiz biz. Hava, kara ve deniz kuvvetleri vakıfları vardı o zaman. Orada ciddi birikmiş büyük bir para vardı. Ziraat Bankası'nda da bu para yatıyordu. O para bu savunma sanayi müsteşarlığının şeyi oldu. Bazı oldu. O zaman parası o yılki savunma sanayi savunma bakanlığı bütçesinin aşağı yukarı tamamına yakın bir şeydi. Yani ciddi bir para. O sayede işte FMC projesi, tanklar, uçaklar, uçak projeleri, tankları taşıyacak tırlarımız bile yoktu ya. Yani evet. Ordu hızlı modernize edildi. Ha, bu yeter mi? Değil. Şimdi bizim hedefimiz yani bir Türk insanı olarak önce güçlü bir ekonomi, güçlü bir ordu ve akabinde de bölgesel devlet olmamız lazım. Biz daha bölgesel devlet olmadan, mesela bu hükümetin hatalarından bir tanesi Suriye meselesine karışmak, Irak'a karışmak, Libya'ya. Halbuki biz daha önce bir bölgesel devlet olmak için çok güçlü ekonomimiz ve çok güçlü ordumuz olması lazım. Ordu güçlendi eskiye göre, çok güçlendi. Ama bu yeter mi? Değil.
Aslında jeostratejik olarak bakıldığında ve tarihi miras olarak bakıldığında buna çok elverişli bir ülkeyiz.
Öyle.
Ama dediğiniz gibi diğer ama faktörler de çok önemli. Ama bir
de fiilin gerçekleri var. Yani şimdi çok hamasete kapılmakla çok romantik düşünmek efendim işte İslam kardeşliği var. Bütün Araplar da diğer İslam ülkeleri bizde destekler. Yok böyle bir şey ya. Çünkü bütün bu coğrafyada İbn Haldun'un asabiyet teorisi gerçekleşmiş. Herkes milletleşme sürecine girmiş. Kimse Türkleri hayranlıkla beklediği yok. Bir sempati duyan entelektüel var ama halkının çoğu zaten demokrasiye idare edilen İslam coğrafyasında kısmi bir Pakistan var. Bir de uzaklarda Endonezya vardır. Bunun dışındakiler hepsi diktatörlük, şeyhlik, krallık. Bunun gibi ülkeler. Buralar halkları bize sempati duyabilir. Ama yönetenler bunların çoğu ya Amerikan ya İngilizlerin oraya oturtturduğu, biliyorsunuz cetvel kalem çizilerek Ortadoğu haritası yapılmıştır.
Ama Mehmet Bey, eğer baştan gerçekten iyi bir politika, bu konuda iyi bir strateji izlenmiş olsa, mesela Atatürk yani çok eski tarihte zannediyorum 35'lerde Türk birliğini öngörmüş. Öyle değil mi? Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum var diyor. Ve bunun çok mesela ileride diyor Rusya Federasyonu dağıldığında ortaya çıkacak olan devletlerle olan bağımız şimdiden iyi bir, öyle kurulmalı ki diyor. O tarih geldiğinde bunun zemini hazır olur ve hani belki büyük bir birlik öngörülebilir diyor. Yani ben kendi cümlelerimle anlatıyorum, biliyorsunuz. Sonraki gelen liderler de siz çalıştınız. Rahmetli Özal olsun, Süleyman Demirel olsun, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, değil mi? Şeyleri siz rahmetli Başbuğ'yla beraberdiniz.
Türkeş Bey.
Değil mi? Evet, ondan çok bahsetmedik.
Bizde rahmetli Türkeş Bey'in evet emeği vardır ya.
Tabii ki. Dolayısıyla bütün bu liderlerde de yani siyaset liderlerinde de bu ülkünün devam ettiğini görüyoruz. Başlangıçta belki iyi bir strateji benimsenmiş olsa, bu ilişkiler güzel zeminde ilerletilmiş olsa bölgede büyük bir birlik belki o zaman düşünülebilirdi. Aslında hiçbir zaman ütopik görülmemesi gerekiyor ama yine de bugünlere geldiğimizde daha öngörmüş olurduk.
Şimdi Mustafa Kemal Paşa büyük bir lider.
Evet.
İleriyi gören bir dahi bir zat. Söyledikleri uzun vadeli bir hedef.
Evet.
Demin size arz etmeye çalıştım. Önce güçlü ekonomi olacak, sonra güçlü ordun olacak. Ondan sonra bölgesel devlet olursunuz bölge üzerinde. Şimdi ben yedek subaylığımı yaparken Ağrı'da tümen komutanı emir subayıydım. Bize askeri istihbarata gelen raporlar komutana arz edilirken benden de geçiyordu şeyler. Bize bütün Rusya ile Sovyetler Birliği o zaman. Sovyetler Birliği ile ilgili bütün istihbaratlar bize Berlin'den gelirdi. Bakın. Yani o kadar Türk, Müslüman Türk o coğrafyada yaşamasına rağmen
evet.
Bizim dış istihbaratımız son derece zayıftır. Kuvvetli değildi. İşte fena değildi. Ama dış istihbaratımızı bütün bilgileri biz Berlin'den alırdık. Yani Berlin NATO'nun en önemli karargahın olduğu yer. Şimdi bu tabii Sovyetler Birliği dağıldığı zaman Türkiye'nin önüne iyi bir fırsat geldi ama Türkiye'nin gücü, ekonomik gücü, askeri gücü daha yani askeri güç derken savaşmak olarak değil ama bir güçtür yani neticede. Ekonomik gücümüz yeterli değildi. Mesela bir Azerbaycan devleti kurulduğu zaman rahmetli Ebu'l-Feyz Elçi Bey'e talep ettiği parayı, yardımı gönderemedik.
Olmadığı için.
Yoktu, imkanlarımız da kısıtlıydı. Orada bir tarihi fırsat vardı.
Evet, bunu o, kastediyorum.
Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü. Biliyorsunuz Sovyetler dağılınca her ülkede bu şeyler, tesisler kaldıydı. Onu Türkiye, Kazakistan bir de yani batılı bir güç, Amerika olarak o Baykonur Üssü'ne biz hamle yapabilseydik o zaman bayağı bir mesafe alırdık. Şimdi bizim Türk coğrafyasında yeni Türk Cumhuriyetleri kurulunca bunların başındaki adamların büyük hepsi aşağı yukarı eski komünist rejimin KGB liderleriydi yani. Öyle bir heyecanlı milliyetçilik yok. Türk bizi de seviyor. Öyle bir şey de var ama o kadar uzaklaşmışız ki bırakın onları. Yusuf Akçura diyor ki Türkiye ilk Türk Dil Kurumu'nun tarih kurumunun başına geldiği zaman enteresandı diyor ya. Biz diyor geldik Kazan'dan, Kırım'dan. Türkiye'deki entelektüeller diyor Avrasya'daki Türk varlığından çok fazla haberdar değillerdi diyor.
Evet. Yazık ki biliyorum bunu.
Acı bir şey.
Çok acı bir şey.
Yok çünkü hepsi geliyor. Bizim tabii son yüzyıl çok acıdır Osmanlı'nın. Çöküş dönemi oluyor. Çöküş derken neyle başlıyor? Bu ekonomiyle başlıyor. İşte moratoryuma kadar gitmişsiniz. Rus harbini kaybetmişsiniz. Arkasından kalabalık bir nüfus bunu besleyecek, oraları savunacak modern bir ordu yaratmak için bir sürü teşebbüsler oluyor. Ondan sonra kopuyor. Ha şu anda hala mesela Türk Cumhuriyetleri ile bizim münasebetlerimiz iyi kurulabilir mi? Ya kurulabilir ama bu demek değildir ki bir siyasal birleşmeye doğru gider diye böyle hayalperest olmanın da alemi yok.
Tarihi fırsatların kaçtığı yani, bir gerçek
yani ama. Yani Gaspıralı'nın evet. Rahmetli İsmail Gaspıralı'nın şeyi var işte. İşte birlik, dilde birlik ve fikirde birlik. Yani bu tezle Türkiye ancak o cumhuriyetlerle yaklaşabilir.
Evet, o zaman yani yine bu tezler güçlü tutulursa, eğer gündemde
tabii.
Tutulursa yine her zaman için bir
öyle mesela Özbekistan Devlet Başkanı bize karşı bir tuhaf tutum içinde. Adam soğuk duruyor. Kendisine zamanında bir suikast teşebbüsü olmuş. O suikastı yapanlar işte bilahare Türkiye'de misafir edilmiş falan gibi. Onun buradan çıkarılmasını istedi. Türkiye onu da yaptı. Ama buna rağmen adam bize karşı bir soğukluğu var. İşte şey aklı başında iyi bir lider Kazakistan'ın başında. Onda nüfus problemi var. Orada da ciddi bir yani %30'a yakın bir şey nüfusu var. Rus nüfusu var yani. Volga Almanları da var. En şey olan Azerbaycan yani şey olarak. Türkmenistan nüfusu az ama doğal kaynakları da kuvvetli. Şimdi bu ülkelerde demokrasi kültürü yok. Hala eski Sovyet güdümünü Sovyet sistemi olduğu için iyi münasebetler, dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik. Hatta o zamanlar bunlar kurulurken biz konuşuyorduk. Önce yani alfabe birliğini sağlayalım. Çünkü bunlar Çarlık zamanından beri Kiril alfabesine dönmüşler. Kiril alfabesine dönünce anlaşman zor. Çin Türkistan'daki Türkler var. Onlara da Arapça alfabe yapıyor. Yani bu birliği kurdurmamak için gerek
her şey düşünülmüş yani.
Tabii Rusya gerek evet. Emperyal düşünce sahibi insanlar, devletler. O bakımdan şey yapamadık. Ama bu iyi münasebet kurmamıza mani değil. Biz yani Orta Doğu haritasında bölgesel devlet olmamız için bir 10 sene daha çalışmamız lazım.
Ama bu hedef olmalı yani, değil mi?
Tabii canım. Evet, siyasi yani. İstikrarı oluşturursak, yani fikri istikrarı, ekonomimizi de geliştirmemiz lazım. Biz tabii petrol üreten bir ülke değiliz.
Şimdi Mehmet Bey, yani Türk siyasetini gerçekten iyi bilen bir isimsiniz.
Estağfurullah.
Şunu söylemek mümkün mü? Yani ideolojisi olmayan partilerin kalıcılık göstermesi mümkün mü? Ya da tam tersini söylemek mümkün mü?
Yani ideoloji derken keskin hatlarla ideolojik olan partiler çok gelişmez. Yani kemik vardır. Bunun gelişebilmesi için supleks lazım. Mesela demin siz sordunuz işte bu Avrasya ile ilgili şeyler. Halbuki Türkiye'nin hedefinin Türk İslam Birliği olması lazım.
Evet, evet, çok doğru söylüyorsunuz.
Mesela ideal nokta, evet. İdeal nokta o. Evet. Bu bir Turancılık gibi yok, bir emperyal düşünce gibi değerlendirmeyeceksiniz. Biz buralarda demin Gaspural dediği gibi dilde birlik, işte birlik, fikirde birliği sağlarsak bu zamanla iyi bir yere, çok iyi yerlere gelir. Bu Araplarla da bizim dost olmamıza mani hal yok.
Kesinlikle,
ama,
tabii.
Ama onların iç işlerine çok karışmamak lazım. Çünkü onlar yıllardır, yani bizim 20'li yıllardan beri devamlı millet olabilmek için hep kendi gençleri üzerinde eğitimde Osmanlı ve Türkiye düşmanlığı işlemişler. Şimdi bu düşmanlığı işledikleri için bu asabiyet teorisini onların kendi entelektüeller üzerinde var. Bunu yıkma, yani zamanla bunu yumuşatılabilir. Ama biz şu anda mesela direkt Suriye meselesine taraf olduk. Yanlış. Niye taraf oluyorsun? Yani Batı'nın oyuna geliyorsun. Yani lüzum yok. Bu ülkelerin, bu milletlerin geçmişte bir demokrasi kültürü yok. Demokrasi kültürü olmadığı için bunları şimdi içeride iç harpler oluyor. Allah yazık değil mi ya? Milyonlarca insan sefil. Tabii, en tabii. Aşağı Türkiye'de varmış 2 milyon küsur Suriyeli.
3 milyona yakın hatta.
1 milyondan fazla da Ürdün'de var. Lübnan'da evet. Var. Irak da öyle oldu. Amerika işgalinde böyle. Yani parça parça oldu buralar. Buralarda tekrar yani uhuvveti sağlamak zor. Sabır ister dış politika. Biraz da Türkiye'nin çok hızlı bir ekonomik reforma ihtiyacı var. Yani ekonomik kalkınma dediğim o. Şimdi Avrupa'da şimdi teğet geçti falan diyoruz ama ciddi bir resesyon var. Bayağı bir ekonomik kriz var. Bu tabii bizde etkiler. Suriye ile Irak'ta bizim en aşağı senede Rusya'da da ekonomik kriz olunca 8-10 milyar dolar kaybımız var ya, bunlar az para değil. Rusya'da da mesela bu rublenin değer kaybedişi, işte petrol fiyatlarının inmesi, Suriye'deki iç harp, Irak'taki iç harp bize bayağı bir zarar verdi.
Tabii, evet. Peki ben biraz konuyu değiştireceğim ama tabii, merak ettiğim bir şey bu. Kendim de hep zaman zaman düşündüğüm bir konudur. Hani sizin o gençlik dönemlerinizde, üniversite dönemlerinizde diyeyim.
Evet.
Bütün o öğrencilerde bir sağ olsun, sol olsun, doğru olsun, yanlış olsun fark etmez. Ama bir ideolojik bir arayış, bir vatan millet bilinci. Yani sonuçta sağcısı da olsa, solcusu da olsa vatan için bir şeyler yapma amacıyla bu hareketin içerisine girmişlerdi, öyle değil mi? İyi gayelerle yani girmişlerdi. Sonuçta bir idealist, ideal sahibi insanlardı bunlar. Şimdi ben günümüzle kıyaslıyorum. Günümüz gençleri de çok kıymetli mutlaka ama bir ideallerinin olmadığını, bir ideolojilerin olmadığını görüyoruz. Mesela bugün rastgele bir mikrofon tuttuğunuzda sokakta yürüyen gençlere o kadar temel konuları dahi bilmediklerini görüyorsunuz ki hayretler içerisinde kalıyor insan. Şimdi sizin o döneminizde bunu kıyasladığımızda, günümüzün gençliği arasında farkı kıyasladığımızda ne görüyorsunuz?
Şimdi tabii o zamanlar Türkiye daha fakirdi yani, zengin değildi. Şimdi daha nispeten yani gayri safi milli hasla daha da yükseldi. Şimdi gençler daha sorumsuzca işte bir hayat yaşamayı yani kendilerine tarz olarak benimsiyorlar. Buradaki şey, Türkiye'nin maarif politikası, kültürel politikası zayıf.
Evet.
Çocuklarımızı okumaya, yönlendirmeye bırakın onu ya. Şimdi mesela sizin Bilim Araştırma Vakfı'nın mesela bastırdığı, yayınladığı kitaplar var. Mesela Kur'an'ı müspet bilimin ışığında anlatan.
Evet.
Şimdi bunu normal olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması lazım. Hala gidin bizim Maarif işte şeyi vardır orada. Bu kitapları incele şey yapan, öğrencilere sevk eden, hala işte Darwinist fikirler vardır.
Evet, çok doğru söylediğiniz konu. Evet.
Şimdi daha biz kaç senedir bu hükümetler? 12 senedir var. Sen en azından talim terbiye kurulu işte.
Tabii, tabii.
Bu kitaplar üzerinde bir ayıklama yaptınız mı?
Tabii. Çok doğru bir noktaya temas ettiniz şu an. Çok önemli.
Yok. Adalet çocukların materyalist eğitim sistemi üzerine yetiştirirsen böyle tip insanlar da var.
Çok doğru. Evet. Haklısın.
Diyanete gidiyorsun. Diyanet yaptığı hizmetlere bakıyorsun. Yani bu kadar gelir kaynağı.
Evet,
Diyanet Vakfı'nın
evet.
Namütenayi gelir kaynağı var. Ya kardeşim şu civarımızda mesela en basit şu Gürcistan, Batum'da çok Müslüman var. Öyle üzülerek öğreniyorum ki Müslüman ailelerin çocukları, torunları vaftiz oluyorlar. Hristiyanlığa geri dönüyorlar. Diyanetin vakfı ne iş yapıyor? Ama siz bunlara akli, doğru İslam'ı
evet.
anlatmazsanız
tabii.
bu insanlar da tabii koparlar. Zaten bizim şanssızlığımız Cumhuriyet'le başlar ama yani işte davetle var tabii Osmanlı'da geliyor ama doğru tarihi, doğru Türkçe dili ve doğru dini biz insanlarımıza öğretemedik. Mesela şu an maarif sistemimiz olsun, Diyanet Vakfı olsun. En azından bu bilimsel kitapları alın, irdeleyin.
Çok doğru.
Bırakın, müsaade isteyin.
İsmini tabii.
Yazarın ismini çizin,
tabii,
kendi
tabii,
isminizi
tabii.
yazın.
Çok yani, teklif ettik Mehmet Bey. Bunları
yani,
çok teklif ettik
mi?
Kendine. Tabii
yani kardeşim orada mesela öyle şeyler var ki Kur'an-ı Kerim'de öyle sureler, öyle ayetler var ki bunların büyük çoğunluğu müteşabihtir yani yorum getiren. Bunu bilimsel yorum haline getir anlatabilmek için Türkçe'de çok iyi olması lazım. Şimdi bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri laftan lafa geçiyoruz ama bizim Türkçe'nin maalesef semantiği yok. Yani Araplar buna ilmin mana diyorlar. Mana ilmi. Dünyada 4 tane dilin şeyi var. Semantiği var. Latince, Grekçe, Arapça ve Sanskritçe. Bizde Kur'an-ı Kerim tefsirlerini yaparken dahi İncil, Yunanca olarak Anadolu'da basıldığı için yapılan bir sürü tefsirler hep İsrailiyat veya şey kaynaklı oluyor. Arami kaynaklı oluyor. O bakımdan doğru yapmak lazım. Bilimle din barışıktır. Din bilim değildir ama bilme yol gösterir, yön gösterir. Çünkü Kur'an-ı Kerim dosdoğru inen bir kitaptır diye ayet var. Bunu kim yapacak bu vasiyeti? Kim anlatacak? Diyanet anlatacak. Bakıyorum bir sürü eserlerini alıyorum. Şey yapıyorum. Halbuki sizin vakfın yaptığı eserleri şöyle bir inceleseler akli olarak. Şimdi bu devir rasyonalist yani akılcı dedim. Alıp bunları değerlendirseler hani insanla hizmet ederler. Sonra böyle dejener tip insanlar da çıkmaz.
Aslında biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanı'nın da bu yönde bir itirafı da var ya hani gençlere ulaşamıyoruz diyor biz de Diyanet
İşleri Başkanı.
Ulaşamaz zaten bu şekilde.
Bu metotla ulaşamazsın.
Değil mi? Yani hurafelere dayalı bir anlayışla ulaşılabilir mi?
Uydurma hadislerle
tabii,
ulaşılır mı ya?
Tabii.
Yazmış, yazıyor o da. Yok 600 bin hadis diyor. İmkanı var mı? İmam-ı Azam bile 20 tane hadis yani tespit etmiş mesela.
Evet.
Vardır ama
önümüzde çok açık bir Kur'an varken
ya yani. Lüzum yok. Evet. Sonra eğer hadislere dayanacak olsaydı İslam dini Peygamber Efendimiz kendisi yazar yazdırırdı. Asla yazdırmamıştır. Sahih kaynaklar diyorsun. Mesela sizin vakfın bastırmış olduğu bir kitap var. Bağnazlık diye.
Evet.
Şimdi o bağnazlığı okuduğun zaman en sahih, yani hadis alimlerinin bile ne kadar saçma sapan hadisler yazdığını görüyorsunuz. İnsan aklına uymayan bir şeyi din kabul etmez. Ya biz mesela Türkler İslam dinini Hanefi mezhebine ve Maturidi itikadına göre benimsemişizdir. Nedir? Hanefilik ve Maturidilik aklın, yani vahyin ve yani vahyin ve aklın sentezidir. Akıl olmadan olur mu? Kur'an-ı Kerim'de hep çok yerde akıl edersiniz, düşünersiniz diyor. Akıl edeceksiniz. Bu müteşabih ayetleri yorumlamak için hem semantik bilgin iyi olacak, hem o işin bilimsel bilgin iyi olacak. Tabi Kur'an-ı Kerim o kadar detaya inmez. Hücre nasıl yaratılmıştır? İşte protein nedir filan? Gök bilimleriyle ilgili, ama şey verir, ışık verir, yolunu gösterir. O bakımdan sizin yaptığınız hizmet Allah'a var yukarıda. Güzel, ama niye Diyanet Vakfı, Diyanet istifade etmiyor? Hala anlamış değilim yani.
Aslında çok güzel bir noktaya siz sık sık temas ediyorsunuz. Marif politikası diyorsunuz ya ülkenin. Evet. Bununla bağlantılı bu söylediklerinizle. Şimdi mesela bizim sık sık dile getirmeye çalıştığımız konulardan biri de okullarda Darwinist eğitim verilmesi, biliyorsunuz.
Evet.
Bu konuda da hiçbir mesafe kat edemiyoruz. Dediniz ya siz de demin. Talim terbiye kurulunu yapması gerekiyor diye.
Talim terbiye kitapları ayıklaması lazım mesela. Adamın Darwinist felsefeye göre, materyalist felsefeye göre adamı eğitiyorsun. Sonra adamdan o nesilden hayırlı bir şey bekliyorsun. O mümkün değil ki.
Bir de mesela bunu Güneydoğu için düşündüğümüzde Mehmet Bey, bakıyoruz mesela işte gençler dağa çıkıyor diyorlar. Akın akın dağa çıkıyor. İşte çok uzun yıllar bunun acısı yaşandı orada. Şimdi niye çıkıyor? Yani orada bir eğlence için çıkmıyor. Orada bir nefsani bir şey olduğu için çıkmıyor. Zor bir şeydir bir genç için. Ne olursa olsun şehirde yaşamak yerine rahatını bırakıp çıkmak. Doğru bir şey için yapmıyor bunu. Yanlış bir şey için yapıyor, ama nasıl yaptığını, neden yaptığını tespit edip önüne geçmek gerekiyor. Bakıyoruz önce bu gençleri alıyorlar. PKK'nın kamplarında bunlar ideolojik eğitimden geçiriliyor.
Marksist eğitim.
Değil mi? Marksist eğitimden geçiriliyor. Şimdi sen kendi okullarında, kendi az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi marif politikanda sürekli olarak bu gençlere tesadüfen oluştuğunu, bir yaratıcıya bağlı olmadığını, işte evrimleşerek geldiğini sürekli olarak bunu empoze edersen beyinlerde doğal olarak tabii ki tesadüfen oluşmuş canlılar. Hiçbir zaman gidip hiçbir yerde hesap vermeyecekler. Ölümden sonra da bir hesap yok. Dolayısıyla bu zemini hazırlamış oluyorsun. Bu zeminin üzerine de çok rahat bir şekilde materyalizm, komünizm bina edilebilir. Güneydoğu'da malum terörist örgütün ortaya çıkış felsefesi de zaten Marksizm,
zaten
komünizm değil mi?
PKK Marksist, Leninist ve Stalinist bir örgüttür.
Evet.
Ben mesela dikkat ederseniz bizim bazı Türk komünistleri de, Marksistleri de mesela onların kurduğu partilere de siyaset yapmaya çalıştıkları,
evet,
dayandıkları, anlaştıkları nokta nedir? Tanrı tanımazlık noktasında birleşiyorlar.
Çok doğru söylüyorsunuz.
Tabii. O bakımdan mesela bazı duyuyorum, mesela dindar Kürt insanlar bu harekete nasıl destek veriyorlar? İşte orada da Kürt siyasalcılar asabiyet teorisini yani getirip millileşme propagandası yapıyorlar. Halbuki milliyetçilikle Marksizm tamamen birbirine ters, düşman şeydir. Tabii uzun süre bir adam liderlikte kalamaz. Abdullah Öcalan'da bir vadesi var, güç vadesi. O kırılma noktası olacak. Böyle bir şey de olabilir. Normal şartlarda yani gidip de hukuk mezunu bir adam gidip yani dağdan veya İmralı'dan talimat alması mantığa uymaz, ama siyasi menfaatler orada birleşiyor. Bunlar da tabii Marksist şeyden olduğu nereden belli? Kullandığı terminolojiden belli. Diyor ki Taksim diyor, Kabe'miz diyor, Kudüs Yahudilerin diyor filan, bu hepsi.
Evet, yani, ele veriyor kendini zaten.
Ya tabii yani, evet. Onların beslendikleri kaynak Marksist-Leninist bir kaynak. İnşallah muvaffak olamayacaklar ya.
İnşallah Mehmet Bey, bu çok önemli. Biz de bunu sık sık söylüyoruz. İnşallah. Fakat tabii sözde kalmaması gerekiyor. Devletin de bu konuda ciddi önlemler alması gerekiyor. İşte mesela TRT Şeş ilk kurulduğu zamanlarda biz vakıf olarak kendilerine başvuruda bulunduk ve dedik ki az önce söylediğimiz kapsamda söylüyorum bunu. Oradaki eğitim, oradaki gençlerimize de ulaşabilmek adına. Biz dedik size kendi kaynaklarımızı verelim. Sizin de buyurduğunuz gibi isim geçmesin gerekirse, bizim böyle bir iddiamız yok. İşte reklam olmasın, isim geçmesin, bizden bahsedilmesin, böyle bir iddiamız yok. Oradaki fikirleri alın, kullanın. Çok güzel belgeseller var, çok güzel döneler var. Bunları alın, kullanın. Yok dediler. Biz dediler TRT Şeş'te işte arada halay çektiriyoruz, arada mevlid okutuyoruz. Bu eğitimi veriyoruz. Şimdi halay ve mevlidle ya da işte bu tip şeylerle sosyal kendilerince hareketlerle bu elde edilir mi?
Ya kültür politikası olmadan hiçbir şey olmaz. Şimdi Avrupa önce kendi kültürünü oluşturdu. Kendi kültürden sonra bilimsel çalışmalara girdi. Bu buluşlar yani sanayi toplumu ve sanayileşmenin sürecinin temeli önce kültürü oldu. O kültür üzerine oturarak gelişti. Biz maalesef ne Osmanlı'nın şeyinde ne Cumhuriyet içinde bu kültürü oluşturamadık. Yapamadık. Yani burada kendi hükümetlerimizin de hatası var. Demin kısaca arz etmeye çalıştım yani. Önce enerji politikanı halledemedim. Arkadan enerjiyle beraber eğitim politikanı, sağlık politikanı, kültür politikanı oluşturamadın. Bir dikkat ederseniz şey zamanıydı, İsmet Paşa zamanında Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanı iken o zaman hızla hümanizma adıyla Batı kültürüne adapte olmamızı sağladılar. İşte Rus klasikleri, Fransız klasikleri, İngiliz klasikleri, Alman klasiklerini. Tabii o nesil ama. Ve o nesilde devam olan nesilde adı hümanizma adıyla böyle değişik bir millet, değişik bir insan tipi yaratmaya çalışıldı. Türkiye o bakımdan yani başından beri yani sistemli bir marif politikası olmadığı için bu sıkıntıları yaşadı, bugüne geldi. Hala da devam ediyor.
Evet. Buradan umarım yetkililer de duyarlar ve bu konuda bir adım atarlar umarım.
Yani yalnız İmam Hatip kurdurarak bu işleri aşamazsınız ki ya. Yani diğer okullarda işte endüstri meslek liselerinde, ticaret liselerinde, normal liselerde yani marif politikası olacak. Doğru tarihi öğreteceksin, doğru coğrafyayı öğreteceksin. Felsefe ve mantık mesela şart. Matematik olmadan olmaz. Yani ben şahsen iyi görmüyorum yani.
Kalite diyorum. Kaliteyi diyor musunuz? Zayıf. Ne diyorsunuz?
Niye millet mesela borçlanıyor, harçlanıyor. Evet. Çocuğunu kolej diye çok iyi eğitim verildiğini zannederek.
Evet.
Yani iyilerine istisnalar kaideyi şey yapmaz ama bu kadar kolej, bu kadar okul açıyorsun. Buna eğitecek, öğrenci yetecek, öğretmen kalitesi ne? Hatırlı Ecevit zamanı Mustafa Üstün'de Milli Eğitim Bakanı'ydı. 3 ayda öğretmen yetiştirdiler. Ya 3 ayda öğretmen yetişir mi ya? Hakikaten yani 3 ayda öğretmen yetiştirdiler ve piyasaya öğretmen olarak bunları tayin ettiler. Ama yani bu zaman ister en önemli şey de bir ülkenin kalkınması için marif ve kültür politikasıdır.
Doğru söylüyorsunuz tabii.
Yapamadık.
Evet. Şu an sıcak gündemde olan bir konudan biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz başkanlık sistemi gündemde. Evet. Başkanlık sistemi tartışmaları var ve Cumhurbaşkanımız da bu konunun tartışmaya açıyorum ben bu konuyu dedi biliyorsunuz. Biz de biraz tartışalım ne diyorsunuz başkanlık sisteminin
şimdi,
Türkiye için?
Başkanlık sistemi yani hangi ihtiyaçtan hem rahmetli Turgut Bey'in de kafasında vardı bu. Tayyip Bey'de de var. Türkiye'nin başkanlık sistemine ihtiyacı da yok. Başkanlık sisteminin olması da mümkün değil. Neden? Biz şu anda Osmanlı coğrafyası 4-5 milyon kilometre kareden en son geldik 776 bin kilometre kareye kadar. Yani coğrafyamız, bulunduğumuz yapı, toprak büyüklüğü bir eyalet sistemine uygun değil. Eyalet sistemi olmayan yerde başkanlık sistemi olmaz. Bir, Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesi Türkiye için hayır alamet olmaz. Çünkü neden? Şimdi eyalet sistemi dediğiniz sistem
Türkiye için zaten çok sakıncalı.
Zaten bir yapsan bir tane eyalet yapacaksın. Evet. Yani bir Güneydoğu'da mı eyalet yapacaksın? Hı hı. O zaman Karadeniz'de mi eyalet olacak? İç Anadolu'da mı olacak?
İstedikleri nihayet de o.
Güney'de mi? Ege'de mi? Böyle şey olmaz. Burada bir tek yapılacak şey nedir? Mesela mahalli idarelerinin daha nispeten özel çalışabilmesi için bütçe kaynakları arttırabilecek gelir kaynakları ilgili bir takım gelir arttırıcı önlemler alırsın.
Ama bunun da yine çok...
Bu eyalet sistemi değil, başkan sistemi
değil,
olmaz.
Elbette değil. Fakat onda da yine bazı şeylere dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Güneydoğu'da belediyelerin nasıl çalıştığını görüyoruz. 6-7 Ekim olaylarında bunun örneklerini de gördük. Ya dolayısıyla da, Güneydoğu'da bir bölünme tehlikesi, böyle bir terör örgütünün varlığı devam ettiği sürece sistemler tartışılırken ya da modellemeler yapılırken bence bunun öncelik buna verilerek düşünülmesi gerekiyor. Yani bu merkezden bakılması gerekiyor. Diğer faydaları olsa dahi, ben başkanlık sisteminin faydası olduğuna inanmıyorum da, bahsettiğiniz mahalli sistemle ilgili olarak düşünürken de bunu söylüyorum. Şimdi bakın, öncelik buna verilmeli diye düşünüyorum.
Devlet diyelim ki herhangi bir vatandaş birisi tarafından tehdit edildiğinde şikayete tabi suç olarak savcıya beni X şahıs, Y şahıs tehdit ediyor, rahatsız ediyor dediği zaman savcı polisi gönderir, ifade sağlar. Delil varsa tutuklar bile. Şimdi diyor ki bugün Cumhurbaşkanı tehdit ederek oy istiyorlar. Ya iyi de kardeşim kim ediyor tehdit? Hı. O zaman senin vazifen devlet olarak tehdit eden kimse
tabii, bulup
bunu söylemek değil ki. Onu yakalamak, içeri atmak,
bu aciziyet olur,
hukuki tedbirler almaktır. Bu kadar taviz verilince
çok doğru söylüyorsun.
Bu tavizin sonu buraya geldi. Bakın ben size samimi bir şey söyleyeyim. Ben bu açılım derken yani bir gün konuştum da ya adam Kürtçe konuşmak istiyorsa konuşsun yani. Çocuğuna isim verecekse versin. Bunlara yani şey değil ama devletin iki dilli eğitim sistemi olmaz. Tek sistem olur. Devlet bölünmez ve parçalanamaz, bölüşülemez.
Çok güzel. Çok güzel söylediniz.
Bu mümkün değil. Evet. Yani eğer Muğla'da oturan insanın hakkı neyse, Hakkari'deki insanın hakları hukuk, kanun, anayasa önünde aynıysa buradan başka bir talep çıkarmak olmaz ki ya. Bu memleket hiç kimseyi Arapsın, Kürtsün diye, şusun, busun diye dışlamamış ki. Bakın ben size söyleyeyim. Yalnız bütün siyasi partilerde Kürt de var, Çerkez de var, Boşnak da var, Arnavut da var, Abaza da var, Gürcü de var. Yani doğal bu. Biz bir millet olmuşuz yani. Irk değil bakın. Türkiye hiçbir zaman ırkçılık olmamıştır. Biz millet olmuşuz. Demin başına dedim ya %83'ü Türk ve Türkleşmiştir derken Türk milleti olmuşuz. Bir ırk olmuş değiliz. Türk milleti. Bunun içerisinde ağırlık olan evet Turani unsurdur. Doğru ama öyle bir iddiamız yok. Olmamıştır yani.
Aslında Atatürk'ün söylediği de bu anlamda bu ya, mutlu Türk'ün diyene
derken. Atatürk'ün de söylediği oydu.
Evet.
Rahmetli Türkeş'in de söylediği tabii, oydu. Tabii. Devlet Bey'in de söylediği o. Millet evet. olmuşuz diyoruz.
Evet. Bir kafatası milliyetçiliğinden bahsediliyor herhalde.
Yok efendim. Herhalde, şey, olamaz zaten ya.
Evet.
Şimdi bakın ben size söyleyeyim. Şimdi en son Türkiye'de Mermis projesi dediğimiz yani adrese dayalı nüfus sistemi çıkarıldı. Herkes gider 1800'lü yıllara kadar 8-9 göbeği de öğrenebilir. Daha çok meraklıysan askeri alma daireleri veya tahrirat defterlerinden 1500'lü yıllara kadar inersin. Bizim Türkler Asya'dan buraya geldiğimizde beri yazılı tarih tutmamışız. En büyük sıkıntı bu. Yani yazılı tarih yok. Ama Hristiyanlar mesela evliliklerini kilisede yapıyorlar. Yahudiler havrada yapıyorlar filan. Yani işte sinagogda. Deftere yazıyorlar. Bizde öyle bir şey olmadığı için ancak herkes kendi aile soy kütüğünü bulur. 1500'e. Zaten bu kadar çok dibe inmeyen de alemi yok. Türk tabii, milleti tabii. olmuşuz yani.
Tabii ki.
Yani ben size söyleyeyim. 5. yüzyılda Fransa Birliği kurulmuştur. Yani tüm Fransa'da yaşayanlar hepsi Frank mıdır? İngiltere 7. yüzyılda kurulmuştur. Bilir misiniz? Şimdiki İngiltere hanedanın aslı Hannover hanedanından. Yani Alman evet, kökenli evet, evet, ailelerdir evet. yani.
Doğru.
Devlet idare ederler. Yani bir göçlerle şeylerle gelmiş karışmıştır insanlar. Millet olmuş ama. Nasıl olmuş? O kültüre hangi kültür egemense o galebe çalmış. Mesela Fars, İran. Farsça kültür olarak zengin bir lisan. Oradaki ama oradaki Türkler hepsi hem Farsça biliyor hem Türkçe biliyor ama. Hı hı. Ya bakın Türkiye'yi de unutmuyor.
Evet, evet. Doğru.
Farsça kültür lisan olmuş. Eskiden yazılı tarihi yokken ezbercilik vardı. Ezbere tutarlardı. Mesela öyle insanlara duydum ki ben Firdevs'in Şehnamesini ezbere bilirdi. Öyle insanlar duydum. Manas destanını ezber okurdu. Bunları kulaktan yani gelmiş.
Evet.
Ezber kabiliyetidir. Bazı evet. mesela tarihteki meşhur Hatip Kikero.
Tabii.
Onun gibi. Yani bunlar kabili ama artık dünya değişmiş. Yazılı tarihe dönülmüş. Yani biliyorsun. Bizim mesela Anadolu'da işte 1800 yıla kadar gidin şeyde var. Nüfus idaresinde her vatandaş gitsin şahsi müracaat etsin. Ben ailemin soykütünü bunun kolay da oldu. Miras hukukunda çabuk ulaşılıyor veraset hukukunda. İki, herkes akrabasının soyunu sopunda buluyor. Bu iyi bir şey ama yani bu ırkçılığa vardı bana
asla, tabii.
Sonra İslamiyet ırkçılığı reddeder ya.
Kesinlikle bu çok önemli. Aslında zaten çıkış noktamız bu. Öyle değil mi?
Evet. İslam ırkçılığı reddeder ya.
Tabii.
Ancak insanlar takva bakımından üstün olan olabilir. Allah'ın indinde yani şeydir makbul kuldur.
Aslında o yüzden de hani hep böyle Türk-Kürt kardeşliği üzerinden bir fitne oluşturulmak istendi ya. Bunun önündeki en büyük engel bu. Bu iyi anlatılabilse zaten yani bu böyle bir fitneye de yer verilmemiş olur.
Size bir şey söyleyeyim bak Sami Bey. Ben biliyorsun İstanbul'da Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptım. Bizim Ülkücü Hareketi'nin içerisinde o kadar çok arkadaşımız vardı ki Malatyalı, Urfalı, Diyarbakırlı, Adıyamanlı, Erzurumlu, Erzincanlı, Karslı, Muşlu, hepsi hem de cengaver gibi çocuklardı. Öyle de mücadele verdiler. Hepsi inanç, iman dolu çocuklardı. Mesela 1980 ihtilaline kadar imam hatiplerin çoğu ülkücüydü biliyor musunuz? Ülkücüydü imam hatiplerin çoğu ülkücüydü. Sonra işte konjüktürü değişti. Yine hala imam hatiplerde bir sürü milliyetçi insanlar vardır. Hepsi milliyetçidir. Ama yani Kürtçülük, şunculuk, munculuk gibi şeyler o halklara da felaket getirir. Bakın şimdi size çok açık ve net bir şey söyleyeceğim. Türk devleti sabırlı bir devlettir. Bir yere kadar. Bu A planıdır. Ama haddi aşılarsa, haddi aşılırsa B planı diye bir plan vardır, C planı vardır. Bunu uygular. Hiç kimse de bundan sonra feryadı basamaz.
Çok güzel söylediniz gerçekten. Bu da böyle biline.
Yani evet. Devlet bizde bir güçtür. Evet, evet. Balyoz gibi iner. Ya sabrı bir yere
evet,
kadar.
Evet. Yani bu şımarıklık ve pervasızlığa değil mi?
Bir yere kadar.
Bir yere kadar.
Yani öyle alıp burası anonim şirket mi ya? Burası devlet. Türkiye Cumhuriyeti devleti. Herkes aklına göre devleti yönetmeye kalkıp önüne gelen ahkam kesebilir mi ya? Devletin kurumları var, anayasası var, kuralları var, hukuk devleti var. Esas temel olan şey hukuk devletinden asla
taviz
vermeyeceğiz. Ama maalesef şu anda 5-10 senedir hukuk cinayetleri işleniyor. Daha evveliyeti de var ama hukuk herkese lazım. Adil olacaksınız.
Evet. Gün geliyor çünkü size de gerekiyor.
Adalet üzerine hükmedeceksiniz. Adil olmazsanız olmaz. Bugün senin adamın, öbür gün onun adamı. Bu olmaz. Hakim önündeki dosyaya göre bakacak. Savcı önündeki dosyaya göre bakacak. Zorla suçlu yaratmak, zorla sanık yaratmak böyle bir şey de olmaz.
Ve halkın adalet duygusu zedelendiğinde arkasından çözülme başlayabilir. Bu da ciddi bir tehlikedir öyle değil mi?
Nasıl Montesquieu'nun kuvvetler ayrılığı prensibi varsa yargı, yasama ve yürütme yargı. Bundan asla şey yapmamak lazım. Yani o bakımdan Türkiye'nin iyi bir barışa ihtiyacı var. Özellikle inançlı insanların birbirine düşmesi de hayra alamet
çok
değil.
Çok doğru söylüyorsunuz. Bir kamplaşma, zıtlaşma.
Yani o da paralelci de, o da şuncu de, ona buncu de. Yani bunlar hayra alamet değildir. Biz bunları yaşadık gençliğimizde buna benzer şeyler ama bu şiddette yaşamadık. Bu çok şey şiddetli bir şeye doğru götürür.
Fitne aslında değil mi?
Fitne tabii ya. Ulusal, ya milli birliği bozar bunlar ya.
Bir de efendim şimdi dediğiniz çok güzel bir nokta yine temas ettiğiniz şey. Kardeşin kardeşe yine düşürüldüğü başka bir fitne yaşıyoruz. İşte eskiden hani sağ sol sizin döneminizde, gençliğinizde yaşanmış. İşte Alevi, Sünni, Kürt, Türk dedik hep bunları konuştuk. Şimdi de yani Müslüman, Müslüman'a kendi ülkemizin içerisinde bunu yaşıyoruz. Bu zaten bin yıllardır böyle bilinen bir şeydir. Müslüman'a, Müslüman'a kırdırılması bir fitnedir diye. Şu an yaşadığımız şey bu. Buna karşı uyanık olup dikkatli olmamız gerekir. Kaldı ki Güneydoğumuzda PKK gibi ciddi bir tehlike varken bu gücümüzü, tavrımızı asıl oraya yöneltmemiz gerekirken kendi içimize düşmemiz de yanlış.
Bir uzlaşma, bir barışma süreci Türkiye hızla girmeli. Akil insanlar da araya girmeli. Yoksa ya tefrika iyi bir şey değildir. Yani benim şahsi şeyim, ben bunu gençliğimde yaşadığım için tabii
siz daha da iyi değil mi?
Yani görüyorum. Yani görüyorum. İyi, hayır evet. Alamet görmüyorum. Yani o bakımdan herkes etendeki taşı alıp nerede hata yapmıştık, nerede yanlış yaptığımızı kabul etmeli. Evet, öz eleştiri yapıp oturup hatamız buysa tamam. Her insan hata yapabilir. Yani insanoğlu hata yapar yani.
Tabii ki değil. Elbette.
Yani aklı başına insanların aklı selime gelmesinde fayda var diye düşünüyorum.
Son olarak Büyük Türkiye ile ilgili bir bütün ve işte üniter yapımızın korunmuş olduğu Büyük Türkiye ile ilgili son mesajlarınızı da alayım. Programı kapatayım.
Şimdi Türkiye'yi biz tabii demin başından beri konuşuyorduk tabii. Zaman şey olduğu için. Şimdi, Türkiye nereden, nerede ve nereye?
Evet. Diye evet. Bu perspektifi de siz çizin
biz
bize.
Nerede kısaladık. Evet. Neredeyi de kısaladık. Şimdi genel esas nereye? Evet. Türkiye'nin çok hızlı, çok hızlı daha kuvvetli sanayileşmesi lazım. Her sahada. Bu ilaç sanayinden tutun ağır sanayiye kadar, savunma sanayine kadar. Güçlü ekonomi, güçlü ordu, bölgesel devlet. Üç tane. Bunu yaptığınız zaman Türk insanının refah seviyesini yükseltirsiniz, güçlü devlet olursunuz. Onun için çok ciddi plan ve programlık bir çalışma yapılması lazım. Nereye gideceğimizi bunlar yapıldıktan sonra daha iyi görürüz. Çünkü geçmişteki iktidarlar da ciddi hizmetler yaptılar. Altyapılar oluşturuldu. Hem gerek Süleyman Bey'in gerek Turgut Bey'in olsun. Ya İsmet Paşa gelin de yani öyle şey, hep CHP devrini kelle mümkün şey yapmayalım. Mesela demiryollar projesi bunların projesidir. Kamu iktisat teşebbüsleri yani bunlar bakmayın. Zaman içerisinde bunlar yenilenmedi, rehabilite edilemedi, reorganize edilemedi, modernize edilemedi, darboğazlar giderilemediği için şey kaldı. Normal olarak yani o günlerde kurulan kamu iktisat teşebbüsleri Türkiye'nin sanayinin lokomotif olmuştur. Oradan çok iyi mühendisler yetişmiştir. Ya onlar da hizmet o devirde oldu ama o dönemin şahsızlığı bir ikinci cihan harbi olması bir de iki defa büyük kıtlık geçirdi Türkiye. Evet. Allah kıtlık vermesin.
Tabii.
Yani büyük kıtlık geçirdi işte 29 krizi, ekonomi tabii, krizi var. Ondan sonra kıtlıklar da var. Harp, ikinci cihan harbi büyük bir felakettir. Tabii ilaç sanayimize biraz ağırlık vermemiz lazım. Bu antibiyotikler yerine başka ilaçlar ihtisas etmemiz lazım. Yani hakikaten artık insan bünyesi artık antibiyotiklere de direnç gösteriyor. Yani bu tabii konumuz değil ama
evet,
ya ilaç sektöründe geriyiz. Onu size söyleyeyim. Daha ilerlememiz lazım. Yani sanayileşmede daha ilerlememiz lazım. Nereye gideceğimizin kararını işte siyasi istikrarla beraber koalisyon hükümeti de olabilir. Ya. Mesela bir aklı başında diyelim bir Adalet Kalkınma Partisi ve MHP hükümeti
tabii,
de olur.
Tabii.
Adalet Kalkınma Partisi
CHP
hükümeti
tabii,
olabilir.
Tabii,
yeter ki iyi niyet olsun. Vatanperverlik temel
çok
olsun.
Çok doğru. Çok güzel söylediniz. Tabii,
yoksa
tabii.
Biz geldik 70'e de yaklaştık artık. Bundan sonra bizim beklediğimiz ne ki? Huzurlu bir hayat çocuklarımıza gelecek. Ülkemizin büyük devlet olduğu görmek. Tabii. Bu ideallerle büyüdük. Bu ideallerle yaşıyoruz. Allah inşallah gösterir.
İnşallah.
Çok evet. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz katıldığınız için.
Sağ olun.
Evet, bir Birlik Zamanı programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyorum.
Teşekkür ederim.